Ayrım 3. Hayatımız Trafik. İbrahim Akyürek. Sayfa 29. Tüm zamanların suçlusu insan. Küresel ısınma haber ve yorumlarında ısınmaya yol açan nedenler sıralanırken insan faaliyetlerinden söz etmek moda oldu. Faaliyet içindeki insan çerçevesine hükümetler, devletler, şirketler giriyor mu? Trafik kazaları, tükenmekte olan su kaynakları, kirlenen çevre olduğunda da tüm uyarılar insana seslenir. Bu konulardaki çağrılara, haberlere, broşürlere, söyleşilere egemen olan dil, biz sıradan insanların uyarılıp eğitilmesine görev edinir. Sivil toplum kuruluşları da çalışmalarında bu egemen dili paylaşırlar. Şirket, devlet, yerel yönetim bürokrasisinin insanı çocuk yerine koyan, öğüt veren, neleri yapıp nelerden kaçınmamızı sıralayan dilini çoğaltırlar. Aşağıdakiler birbirini felaketlerin, sorunların ana nedeni olarak görür, işaret parmaklarını birbirine uzatarak terbiyeli ol, kurallara uy, denileni yap der gibidir. Daha yakınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçsiz su tüketimine dikkat çeken çizgili reklamları yayınlandı. Dişler fırçalanırken, çiçekler sulanırken, bulaşıklar yıkanırken uyulması gereken kurallar çocuklar üzerinden sıralandı. Toplumun çocuksuluğa geriletilerek kontrol altında tutulması sanki pekiştirilmek istendi. Şişli Belediyesi de damlaya damlaya çöl olur kampanyası başlattı. Belediye başkanı gazetesinde baştan suçluyu gösterdi. 50 yıldaki küresel ısınmanın nedeni %90 insan, küresel ısınmanın nedeni insanlığın gezegenimizi kötü ve müsrif kullanması. İzmir'in, Şişli'nin kocaman otellerinde, lüks evlerinde, dev alışveriş merkezlerinde, fabrikalarında, belediyenin, devletin su işleri bürokrasisinde hangi faaliyetlerin döndüğünü merak etmek ise üstümüze düşmeyen vazifelerdir. İş yerimin bulunduğu binada ana giriş merdiveninin ışığını gündüz saatlerinde tasarruf adına söndüren Saadet Partili komşuma enerji piyasasında neler döndüğünü de merak etmesini, asıl büyük tasarrufun böyle başlayabileceğini, bize günlük eziyet çektirmemesini anımsattığımda siyaset yapma telkininde bulundu. Siyasetin parçası olan enerji ve su kaynaklarının seçimi, alınacak önlemler konusunda karar vermeyi partili neferlere devreden, halk, millet, yurttaş denen büyük çoğunluğa da elektrik düğmeleri, su muslukları başında özverinin hazzı ile suçluluk duygusu arasında gidip gelmek kalıyor. Oysa J. Baudrillard bize, suçluluk duygusu felaketin doğal olarak bizde uyandırdığı haz etkisinin merkezcil dalgasından başka bir şey değil demiş, felaketten değil, kötülükten yola çıkmamızı önermişti. John McKnight, Profesyoneller İktidarı kitabında kötülük düzeninin bizi hep suçlu, kusurlu hissettirmesini şu satırlarla açıklar. Servis sistemleri müşterisine şu üç fikri telkin etmektedir. Sen kusuru, eksiği olan birisin. Sen problemsin. Sen bir problem koleksiyonuna sahipsin. Belediye başkanınız, köşe yazarınız, öğretmeniniz, muhtarınız, çevreciniz, partiniz ister laikçi, ister şeriatçı, ister eski, yeni, liberal olsun, nedenler ile sonuçlar arasındaki bağı kurmanıza kesinlikle izin verilmeyecek. Kendinizi suçlu, kusurlu bulmanız araçsallaştırılmış akıl ve din oyunlarıyla garantiye alınacaktır. Peki bu arada Vatikan ve Diyanet İşleri ne işe yarar? Daha geçenlerde Vatikan, trafik kazalarıyla ilgili uyulması gereken 10 emir yayınladı. Hepsi araç başındaki kullara yönelik. Otomotiv endüstrisini, petrol şirketlerini, devletleri, hükümetleri, kiliseleri çekip çeviren bir avuç profesyonel azmana yönelik tek emir yok. Erik Fromm, Özgürlükten Kaçış kitabında protestanlığın insanda ruhsal olarak hazırladığı çilecilik ve bireysel önemsizlik ruhunu kapitalizmin derinleştirdiğini savunur. Noam Chomsky de insanların kendilerini çaresiz hissetmeleri için büyük çabalar harcanıyor demeden edemez. Amerikan muhalifleri konuşuyor. Suçluluğu içimize aldığımızda ise bizim gibi yaşayanlara büyüklük taslamak, iktidarı çoğaltarak aktarmak kaçınılmaz oluyor. Görünmez iktidar artık duşun, musluğun, çamaşır makinesinin, hortumun, diş fırçasının, hayırsever örgütlerin kampanyalarındadır. İktidar oyunlarında ele kolay gelen, iknası en ucuz ve ne yazık ki en etkili araç sanatçıdır. Ali Poyrazoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde ve Alem FM'de üşenmemiş evde suyu kurtarmanın 10 maddesini ciddi ciddi uzun uzun açıklamış. Bu yolla ev başına 140 ton kurtarılabilirmiş. Sanatçımız bulaştığı ilişkilerin dayanıksızlığını, kabullendiği suçluluk duygusunu idealizme bulayıp okurunu, dinleyicisini terbiyelemeyi umuyor. Oysa Poyrazoğlu'nun kendine ve bize eziyet etmesine gerek yok. Çünkü nükleer denemeleri o yapmadı, petrol, ilaç, otomotiv, silah, banka, medya devlerinin hisseleriyle onun doğrudan hiç ilişkisi olmadı. Haziran 2007 sendika.org. Trafik canavarı neyi gizler? Ankara Ticaret Odası verilerine göre 1955-2003 yılları arasında 223 bin kişi trafikte ölmüş. Bu felaketlerin tüm suçu çoğunlukla sürücü olarak istatistiklere yansır. Ezberlediğimiz suçlar da açıktır. Hatalı sollama, aşırı hız, dikkatsizlik, uykulu, alkollü araç kullanma. Son yıllarda utanarak, sıkılarak da olsa yol araç kusurları da dillendirilmeye başlandı. Yollardaki kör noktalara yol açmaktan sorumlu bürokratik tiranlık, bu noktalarda istatistiğe dönüşmüş ölümlerden kendini sorumlu tutmamanın özgüveni içindedir. Aslında kendi suç haritasını itiraf ediyor, ancak gücü elinde tutmanın verdiği soğukkanlılık nedeniyle bini aşkın kör noktadaki ölümlerin sorumluluğunu üstlenmiyor. İdarenin kusuru, işletme hatası, ölüme sebebiyet vermek, suç kastı gibi hukuk terimleri, tiranlığa karşı savcıları, yurttaşları, demokratik kitle örgütlerini çok seyrek harekete geçiriyor. Tüm suçlamalar, kusurlar yaya, sürücü olarak isimlendirilen, resmi ağızlarda, telsizlerde zaman zaman şahıs olarak seslendirilip azarlanan yurttaşların üzerine yapıştırılır ve bu şahıs yurttaşların eğitilmesi, kurallara uyması, resmi özel sivil toplum koalisyonu tarafından tutkuyla istenir. Otomotiv, petrol, lastik, reklam şirketleri, bunlarla bağlantılı ulaşımla ilgili kitle örgütleri, meslek kuruluşları ve medya doğrudan sürücü ve yayayı suçlar. Kurallara uy. Toplum küçümsenir. Toplum çocuklaştırılarak çimenlere basma, yerlere tükürme, terli terli su içme dercesine küçümsenir. Saygı, denetim, ceza, eğitim her çok ölümlü kazadan sonra döşenen makalelerin temel sözcükleridir. Bu yazıların arkasında gizlenen, bastırılan, bilince çıkması istenmeyen, çok uluslu şirketlerle bağlantılı hükümetlerin gizli açık ulaşım politikalarıdır. Bu politikalar sanki gökten düşen, onaylayanları belli olmayan, insan eli değmemiş kutsal metinlerdir. Kim karayollarını ABD yayılmacılığının emrine verdi, demir yollarını kim engelledi, 1948 tarihli Hays raporunda Marshall planında neler emrediliyordu, 90'lı yılların başında ABD yol heyeti ülkemizde hangi vatanseverlerle işbirliği yapıyordu? Yeryüzüne ait bu soruları sormamak, birbirlerine eğitim şart vaazları veren yurttaşları kurban adayına dönüştürür. Kırmızıda geçme, cehenneme gidersin. Kırmızı ışıkta geçme, cehenneme gidersin uyarıları yok şimdilik. Ancak insanı suç işlemeye hazır görme, gördürme işlevi trafik canavarı ikonunda hiç de aşağı kalmıyor. Toplumsalın sınırında beden kitabında Yaşar Çabuklu, eskinin tanrı buyruklarının yerini laik otoritenin direktifleri alacaktı, modern ahlak bir tür laik görev diniydi derken, modernizmin bizdeki temsilcileri olan günümüz tiranlarının haklarımız yerine görevlerimizi kafamıza fırlatmalarının nedenini anımsatır bir bakıma. Trafikte ölümler ne kadar insanla ilgili ise o kadar da politik. Herkesin yaşamının ötekine bağlı olduğunu en çok trafikteki ilişkiler gösteriyor. Artık her meslek dalının trafikte ölen üyelerinin listesi var. Fotoğrafçılarında olduğu gibi. 19 Kasım 1995'te Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği, AFAD, üye ve kursiyerleri kaza geçirdi kör noktaların birinde. O güne dek 20'den fazla kayıp veren fotoğrafçıların listesine 13 insan daha eklendi. Fotoğrafçılar ve örgütleri, tiranlarla, yerel bürokratlarla, sponsor denen moda ile cilveleşmekten zaman ayırıp yaşamı savunmaktan uzak kalıyor. Otomotiv, petrol, silah, banka işindeki tekellerin düzenlediği yarışmalardan para koparmak, seçici kurullarında özgüven tazelemek için tutkuyla bindikleri yaşam dalını kesiyorlar. Geceleri nasıl rahat uyurlar? Yollarda kan dökülürken adı hiç anılmayan, karayollarından sorumlu yetkili kimdir? Karayolları Genel Müdürünün ismi M. Cahit Turhan. Müdürlük, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı. Bakanın ismi Faruk Nafiz Özak. İnsanlar kedi, köpek, kuş ölüsü benzeri yollara yayılırken bu gelip geçici atanmış müdür M. Cahit Turhan'ın geceleri nasıl rahat uyuduğunu benim gibi merak edebilirsiniz. Gücünü makamından ve dev şirketlerden alan bu bürokrat, Haziran 2006 tarihli Trafik Kazaları Özeti 2005 başlıklı raporun ön sözünde bakın ne diyor. Broşürün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi kazaların oluşunda sürücü, yaya ve yolcu olarak insan faktörü %99.71 gibi çok büyük bir kusur payı ile birinci derecede sorumlu görülmektedir. Bu satırların arkasından o da herkes gibi eğitim şart buyuruyor, törenlerde ve ihale raporları arasında yorulan başını huzur içinde yastığa koyuyor. 7 Haziran 2009, 7 Temmuz 2007 sendika.org, 2 Ağustos 2007 Bir Gün Gazetesi ve 3 Ağustos 2007'de Zonguldak Bilgi'de yayımlanan yazının gözden geçirilmiş şeklidir. Dikkatsiz yurttaş Ali Bey yük trenine omuz attı. Gazeteler yazdı, kentimizin yıllanmış esnaflarından Ali Kaya'ya belediye binasına giderken geçitte yük vagonu omzundan çarptı. Kentin ortasından geçirilen otoyola paralel giden tren hattında daha önce inip kalkan korkuluk vardı. Yeni düzenleme sonrası kaldırıldı. Yerine çan çan sesleri var şimdi. Yüzlerce insanın geçtiği bu hat üzerinde iki yaya öldü. Biri önceki belediye başkanının döneminde gerçekleşti. Son ölümden sonra belediye başkanı ölen yayayı dikkatsizlikle suçladı. Suçlamanın hemen arkasından alınacak önlemleri sıraladı. Bir tanesi hemen gerçekleşti. Trafik ışıklarına gelmeden önce titreşim yaparak araç kullananları uyaran bantlar yola yerleştirildi. Belediye başkanı ölenleri suçlamak zorundaydı bana göre. Yoksa akşam yastığa başını koyduğu zaman vicdanı onu uyutmazdı. İdaresinin, memurlarının, belediyesinin suçunu başkasını suçlayarak bastırmak zorundaydı. Psikolojide bu işlerin bol bol yeri var. Kendini, ruhunu, bilincini ortadan bir güzel ikiye bölüyorsun, ayrı ayrı dolaştırıyor, kendini kocaman, huzurlu hissediyorsun. Bu geçidi her gün kullanan bir yayayım. Sürekli araç akışı olmadığı için yayalar olarak kırmızı ışıkta geçmeyi deniyoruz. Ancak kentin göbeğinden bir otoyol geçirilmesi ne kadar bilimsel, hem de tren yolunun dibine sokulmuş, üstelik yoğun yaya geçişi var. Dikkatinizi nereye dağıtacaksınız? Burada ölümler şimdilik 2'de kalmışsa bunda yayaların ve hemen yakındaki seyyar satıcıların destek uyarısının payı var. Bir keresinde gelen treni 4 metre kala fark ettim. Raylara doğru giderken arkadan seyyar satıcının uyarısı geldi. Araç geliş yönünü perdeleyen kocaman trafik levhası, raylara paralel yüksek duvar arasında gelin de dikkatsiz yaya olmayın. Bu kaza nedeniyle bir başka eski olayı anlatayım gecikmeli olarak. Çünkü anlatacağım olay tek başına ilgi çekmez. Belediye binasına çok yakın bu geçitte nasılsa bir kaza olur. İki olayı birleştiririm demiştim. Yaklaşık 3 ay önce bizim sokakta, Eczaneler Sokağı, bir cinayet işlendi. Sözde trafiğe kapalı, belediyenin sorumluluğundaki bu alanda motosikletli bir genç, başka bir grubu sollayarak bastonlu yaşlı bir adama çarparak yere indirdi. Halkın sesinden Burak yetişti, fotoğraf çekti. Benim elim makineye gitmedi. Adam 3 hafta sonra öldü. Öldürdü. Çünkü aynı sokakta bir esnafın yanında çalışan bu genç, yaptığı hız nedeniyle çevredekiler tarafından uyarılmış çok kez. Belediyenin sözde trafiğe kapalı bu yolu üzerinde sallana sallana yürüyen, dikkatsiz yayalardan biri biz de olabilirdik öteki dünyayı boylayan. Çarpmadan hemen sonra sosyal belediyeciliğe bağlı zabıtalar her yerde her zaman olduğu gibi girilmez işaretine ve yolu kapayan dağılmış zincirlere çeki düzen verdiler. Aradan 2-3 hafta geçtikten sonra genel uygulama değişti zaten, yol yeniden araç geçişli trafiğe açıldı. Benden uyarı, Eczaneler Sokağı'nda hız yapan araçlar var, dikkatsizlik edip yöneticileri üzmeyin lütfen. Zaman zaman yollarda bağırış çağırış gördüğümüz bu yaşlı adamın sahibi var mıydı bilinmez. Ancak gazetelerden bildiğimiz, yaygınlaşmasına sevindiğimiz ülke çapında hukuksal bir uygulama var. İdarenin kusuru görevi ihmal gibi. Savcılığa çağrılmış yetkililer, görevliler görürüz fotoğraflarda. Onlardan bizde de olsa herkes, hepimiz sorumluluğumuzun sonucunu bilsek. Belediye başkanının görev bitimine kadar sadece bu geçitte kaç kişi ölür, yaralanır bilemem. Bildiğim bir öneri var. Ölenler ölecekler, kazaya uğrayanlar uğrayacaklar, yakınınızmış gibi düşünün, onları suçlamayın, duygularınızı bastırmayın. Ne olur aklınızı fazla kullanmayın belediye binasında ilişki peşinde dolaşırken. Hele hele pek duyarlı sanatçılarımız, gazetecilerimiz siz. 29 Ocak 2010 3. ayrımın sonu, sayfa 39.